Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
Merhaba, ben Merve. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Eğer bir süredir psikolojik olarak daha iyi gitmek için, değişmek, dönüşmek için, iyileşmek için bir şeyler yapıyorsan ve nedense bu çabalarım boşa gidiyormuş gibi hissediyorsan, hep aynı döngüdeymiş gibi hissediyorsan ve neden acaba iyileşme çabalarım boşa gidiyor diye kendine soruyorsan, burada işine yarayabilecek bazı cevaplar vereceğim. Belki bu cevaplardan kimileri sana uyar ve uyarsa aslında şunu görmüş olacaksın. Bu iyileşme çaban içerisinde bu yolculuğuna engel olan neler var? Bazen ne yapmalıyım o kadar odaklanırız ki önümüzdeki engelleri kaldırmakla uğraşmayız ve sadece o yol üzerinde gitmeye, hedefe doğru koşmaya çalışırız. Ama o engelleri kaldırmak zaten çok büyük bir avantaj sağlar. O yüzden belki bu söyleyeceğim şeyler senin bu önündeki engelleri görmene yardımcı olabilir. Umarım da öyle olur ve işine yarar. İlk olarak söylemek isteyeceğim şey şu. Belki de bu iyileşme sürecine bir ödev gibi bakıyor ve bir ödev gibi yaklaşıyor olabilirsin. Ne demek bu? Yani bu şunun gibidir. Bir yapılacaklar listen vardır ya, işte bu hafta neler yapacağım, bu ay neler yapacağım, önümüzdeki yıl neler yapacağım. İyileşme sürecine de böyle bakıyor olabilirsin. Yapılacaklar listene belki şunu eklemişsindir. Daha özgüvenli olunacak. Travmalar atlatılacak. Annemle ilişkim. Artık üzmeyecek annem beni. Erkek arkadaşımla şöyle, artık böyle partnerler bulmayacağım. Gibi gibi böyle bir liste vardır eline. Ve belki terapiye gidiyorsan da bu listeyle gitmiş olabilirsin. Ben bunları istemiyorum. Bunlar değişecek benim hayatımda ya da ben değişeceğim. Ben şöyleyim, şöyle yapıyorum. Bu çok kötü, bu kabul edilemez. Bunu değiştireceğim, bu çıkacak artık hayatımdan gibi. Yani aslında bu tabii ki baktığımız zaman bir yandan da şey gibi geliyor olabilir. Zaten öyle olması gerekmiyor mu? Yani ben terapiye gidiyorsam ya da terapiyi bırakalım. Kendi hayatımda rahatsız olduğum bazı şeyler varsa zaten böyle bir liste yapıp öyle hedefe odaklanmam gerekmiyor mu? Burada önemli bir çizgi olduğunu düşünüyorum. İyileşme süreci böyle kağıdı kalemi eline alıp matematiksel olarak rasyonel biçimde düşünerek kararlarını verebileceğin bir şey değil. İyileşme süreci duygusal olarak gerçekleşen bir süreç. Dolayısıyla belki de bu yapılacaklar listesi yapmak, buna bir ödev gibi yaklaşmak çok rasyonel bir yerde olduğu için işe yaramıyor olabilir. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Entelektüel bypass diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir terim var. Yani aslında aşırı rasyonalize ederek sen duygularından kopmuş olursun. Yani belki şunu da yapıyorsundur. Psikoloji kitaplarını çok fazla okuyorsundur. Bu konuda çok fazla video izliyorsundur. Ama onları hayatına uygulayamıyorsundur. İşte buradaki handikap şu. Rasyonalize ettiğin için her şeyi, duygularınla bağın çok kopuyordur. Ama zaten dediğim gibi psikolojik olarak iyileşme süreci duygusal bir süreç. Onlardan uzaklaşmanın aksine duygularına daha fazla yakınlaşman gerekiyor. O yüzden sen artık rasyonalize ettikçe, entelektüelliği bir kalkan gibi kullandıkça duygularınla aranda ne olur? Sen iyileşmek için çabalarken tam tersi bir yola giderken kendini bulmuş olursun. O yüzden de bunun çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ben varmak istediğim noktanın burası olduğunu bilirsem, kendimle daha temasta olduğum, kendime şefkatli davranabildiğim, kendimi acımasızca eleştirmediğim, kendimi böyle oradan oraya savurmadığım bir proje gibi görmediğim, işte şuralar delik, buralar eksik, buralar bozuk, buralar yamanacak, düzeltilecek. Ben ondan sonra ancak kendimi iyi ve tam görebilirim gibi bakarsan o zaman bu süreç işlemez. Mesela biz bu iyileşme sürecini entelektüel olarak bypass'ı nasıl yaparsın biliyor musun? O entelektüellik o kadar zihinde işlenir ki duygularını söylerken bile duygularından kopuk olursun. Mesela sen üzgün olduğunu söylerken de aynı yüz ifaden vardır. Öfkeli olduğunu söylerken de aynı ifaden vardır. Mesela ne hissettiğini, evet belki şunu öğrenmişsindir izlediğin videolardan, okuduğun kitaplardan, şuradan buradan şunu öğrenmişsindir. Duygularımızı ifade edebilmeliyiz, duygularımızı tanımalıyız. Ve ben bir durum yaşarken o zaman bunu bana nasıl hissettirdiğini söylemeliyim. Kendi kendime veya işte bir başkasına. O zaman şöyle yaparsın. Hani bunu öğrendin ya bir bilgi olarak. Onu entelektüel bir yerden içselleştirmediğin için şöyle dersin. Evet bu bana kendimi çok değersiz hissettirdi. Çünkü belki şunu öğrenmişsindir. Değersizlik nedir? Hayatında nasıl bir yeri vardır? İşte travma buna sebep olabilir vesaire vesaire. Aslında bütün bunları zihninde yapıyorsundur. Sorun burada. Gerçekten duygusal olarak dönüp içine bakmıyorsundur. O zaman ne eksik kalır biliyor musun? O duygunu böyle gerçekten samimi, hakiki bir şekilde hissetmekten uzak kalırsın. Çünkü belki kendine o samimi bir şekilde o duygularını hissedebildiğinde, izin verebildiğinde o kelimeler dökülmeyecek belki bile ağzından. Yani öfkeliyim, bu bana kendimi çok üzgün, çok değersiz hissettirdi, yetersiz hissettirdiği gibi ezberlenmiş cümleleri söylemek yerine böyle içine bakacaksın ve belki ağzından çok bir kelime bile dökülmeyecek, öyle değil mi? Duyguları işlemlemek birazcık da böyle bir şey, hissedebilmeye izin vermek. Belki onun ağırlığıyla oturacaksın sadece. Belki bu bana kendimi çok değersiz hissettirdi diye ezbere bir cümle söylemek yerine diyeceksin ki göğsümün tam ortasında ağır bir yumru var. Belki diyeceksin ki kendimi dövülmüş ve sokağa atılmış gibi hissediyorum. Evsiz, yurtsuz kalmış gibi hissediyorum. Değil mi? Bu duygunu, hissini nasıl tanımladığın çok içeriden bir yerden ve samimi bir şekilde gelecek. İşte o zaman da o yüz ifaden de daha farklı olacak. Öfkeden ve üzüntüden ya da hayal kırıklığından. O zaman daha şunu da göreceksin. Ne kadar çok ve çeşitli hissiyatlar var hissedebildiğin. Hepsi birbirinin aynısı değil. O yüzden ezberlediğin, evet annemin bana bunu şunu yapması, çocukken babamın böyle olması bana böyle hissettirmişti. O yüzden de ben de şu an ilişkilerimde şöyle böyle davranıyorum. Tabii bu bir travma. Biliyorum bunun için de duygularımı hissetmem gerekiyor. O yüzden de seninle konuşurken şu an kendimi çok yetersiz hissettiğimi fark ediyorum. Eğer bana şöyle söylersen böyle olur. Ne kadar ezberlenmiş ve bir senaryoyu okur gibi, eline verilmiş bir senaryoyu okur gibi değil mi bu? Bu bugünlerde maalesef çok fazla oluyor. Çok fazla kişi yaşıyor. Neden? Çünkü çok fazla erişilebilir olmaya başladı bilgi. Bu güzel bir şey. Bu harika bir şey. Bilgilenmek çok önemli ama iyileşme sürecinde bir noktadan sonra sadece artık patinaj çekmek oluyor. Aynı bilgileri böyle geviş getirir gibi çiğnemek, aynı bilgileri öğrenmek. Yani psikoloji konusunda, klinik psikoloji konusunda çok derin yerlere girip çok böyle derin fazla belki de teknik bilgileri ezberlemek, öğrenmek sana bir yerden sonra fayda katmayabilir. Orada ihtiyacın olan şey onun zehirlenmesini yaşamak yerine yani psikoloji zehirlenmesi yaşamak yerine dönüp kendi içine bakıp o iyileşme sürecinde senin hayatında nasıl bir yeri olduğuna bakmak. Bunu sindirmek. Yaşamak aslında. Öfke ise öfke, yaralanmışlıksa yaralanmışlık onunla kalabilmek. Birazcık onu zorlayarak iyileştirmeye çalışmak değil. Dediğim gibi bir yamayı kapamaya çalışır gibi. Çünkü o da birazcık şey gibi. Belki de bir yandan da ben bunu ezberlersem hep şöyle görmeye başlayabilirim. İşte bu travmayı yaşadım. Evet bu çok kötü, mahvoldum, bitti. Hayatımda bu var artık. Bunu tamamen değiştirmem gerekiyor. İşte çok ya orası ya orası gibi. Oysa birçok semptom aslında travma tepkisi hayatımızda işlevsel de yeri var. Bazı avantajları da var. Onu söküp atmak değil zaten tek amacımız. Nitekim bu da çok mümkün değil. Sadece hayatımda işlevsel olabilecek bir seviyeye çekmek. Şimdi benim bu bütüncül bir algıya ve farkındalığa sahip olabilmem için gerçekten bunu sindirip dönüp kendime bakmam lazım. Yani o bilgiler dışarıda bir yerde herkes için var. Bu bilgiler de öyle. Ben onu özümseyeceğim. Ne kadarı benim için faydalı, ne gerekiyorsa onu alacağım. Mesela elimde bu kahve var. Bu kahveyi içiyorum şu anda. Herkes bu kahveyi içebilir ama benim bedenimin bu kahveye tepkisi başka olacak. Bunun içindeki farklı şeyleri farklı şekilde özümseyeceğim. Farklı şekilde atacağım. Farklı şekilde tepki vereceğim. Bedenimdeki başka şeylerle farklı şekilde etkileşime girecek. Öyle değil mi? Herkes aynı kahveyi içip aynı şekilde tepki vermiyor. Aynı faydayı ya da zararı görmüyor. Aynı şekilde dışarıda orada burada, burada edindiğin o psikolojik bilgiler de herkes için o yüzden aynı şekilde etki göstermiyor, tesir göstermiyor. Burada birazcık kendi üzerinde nasıl kişiselleştirebilirsin bu bilgileri ona bakmak. Gör, duy ama kişiselleştirebil, sindirebil onları. Ondan sonra belki öğrenmeye devam edebilirsin. Belki iyileşme çabalarının işe yaramamasının bir diğer sebebi de belki iyileşmeye ve değişmeye dair inancının olmaması olabilir. Birazcık daha açayım. Ya da tam tersi, yani iyileşmeyeceğine dair, bir şeylerin değişmeyeceğine dair bir inancın olabilir. Daha kök bir inançtan bahsediyorum. Daha derinlerde bir yerde inançtan bahsediyorum ben. Bazen şöyle olur. Bazı kimseler terapiye gelirdi, düzenli gelirler. Ama bir noktada oturup şunu konuştuğumuzda aslında bunun değişeceğini düşünmüyorum. Buraya geliyorum ama bunun değişmesi mümkün olduğunu düşünmüyorum diye söylerler. Aslında baktığımızda şunun ayırdığını yapmak önemli. Bir yanım değişeceğine inanmıyor. Bir yanım bir şeylerin aynı kalacağına inanıyor. Bir yanımsa değişeceğine dair bir inancı var. Zaten o inanan yanım kalkıp her hafta terapiye geliyor. Zaten o inanan yanım belki şu anda bunu, bu söylediklerimi dinliyor. Ama bir yanın daha olabilir, başka bir yerde, arka planda, belki içinde, derinlerde. Bu artık değişmeyecek diyen, belki o yanın çocukken bunu öğrenmiş olan yanın olabilir. Çocukken o evin içerisinde, belki kendini çaresiz hissederken, belki yaşadıklarından dolayı yıllar içerisinde, bilemiyorum, şunu fark etmiştir. Yıllar geçiyor ve hiçbir şey değişmiyor ve bu böyle kalmaya devam edecek. Bu nedir biliyor musun? Kendini çaresiz hisseden sesindir. Bu kendini çaresiz hisseden, o olaylar içerisinde çaresiz kalmış, gerçekten de çaresiz kalmış yanındır. Ve o yanını öyle acımasızca eleştirme derim. Çünkü gerçekten o zamanlar gerçekten de çaresizdir belki. O yüzden böyle düşünmüştür. Oysa şimdi zaman geçti, seçeneklerin var. Belki terapiye geliyorsun, belki bu konu üzerinde çalışıyorsun. Belki hayatının zaten değiştiğini görebiliyorsun. Ama o sesin derinlerde, arka planda kaldığı için bu değişiklikleri fark etmiyor olabilir. O yüzden de hala bir şeylerin değişmeyeceğine inanıyor olabilir. İşte o sesi fark etmek ve onunla yüzleşmek çok önemli. Çok büyük bir değişim yaratabilir bu iyileşme, dönüşme yolculuğunda. Eğer o sesi karşına alıp ona bakabilirsen, o zamanlar belki yaşadığı acıyı anlayabilirsen ve o sesin nereden geldiğini anlayabilirsen, o zaman diyebilirsin ki evet ya, o zamanlar için böyleydi ama şu an daha başka bir hayatım olduğunu görüyorum. Büyüdüm, aradan yıllar geçti ya da o olayın üzerinden yıllar geçti ve ben artık bunun değişebileceğine inanıyorum. Belki işte çevremde de insanları görüyorum, değiştiklerini görüyorum ya da en azından bunun mümkün olduğunu zihinsel olarak biliyorum. İşte o duygu seviyesinde de, içsel olarak da o yanınla temas kurabildiğinde o yanında belki birazcık ona dair inanç geliştirmeye başlayabilir.
Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğin en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
Bununla nasıl yüzleşebilirsin? O sesle nasıl yüzleşebilirsin? Önce o inancı fark etmek önemli olabilir. Mesela ben neyin değişmeyeceğine inanıyorum hayatımda? Bu sorunun cevabı çok önemli. İçten içe değişmesini çok istesem de arkada bir yerde belki de mümkün değil ya bunun değişmesi. Hayır, zannetmiyorum. Ben hep böyle mutsuz kalacağım. Ben hep böyle yalnız kalacağım. Ben hep böyle üzgün kalacağım. Ben hep böyle anksiyete yaşayacağım ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Çünkü ben bugüne kadar böyle gördüm, böyle hissettim diyen o yanını fark etmek ve aslında ona sorular sormak. Neden böyle düşünüyorsun? Bu yanım neden böyle düşünüyor olabilir acaba? Bununla ilgili belki yazabilirsin. Yazmak çok güçlü bir egzersizdir. Yazdıkça belki bir şeylerin geldiğini fark edebilirsin. Da belki o yanını böyle gözünün önüne getirebilirsin. O yanını böyle bir kimliğe bürünmüş bir farklı bir kişilik gibi gözünün önüne getirip ona sorabilirsin sorular, o soruları. Neden buna inanıyorsun? Ne zamandır buna inanıyorsun? Yaşadığın neler böyle düşünmene sebep oluyor gibi. Bunun dışında bir diğer ve bence çok önemli maddelerden bir tanesi ise belki de yaşadığın problemin, yani şu anda üzerine çalıştığın, değiştirmeye çalıştığın senin hayatın üzerinde bir faydası vardır. Burayı tekrar söylemek istiyorum çünkü burası önemli bir kısım. Şu anda belki delicesine değiştirmek istediğim ya da yıllardır değiştirmek istediğim problemin değişmemesinin sebebi hayatında bir faydası olması olabilir. Nasıl yani? Biz buna ikincil kazanç diyoruz. Yani senin yaşadığın problem hayatın içerisinde sana farkında olmadığın bir kazanç sağlıyorsa bir yanın o problemi tutmaya devam etmek ister. Mesela bir yerde şöyle bir şey duymuştum. Diyordu ki yükseklik korkusunu aşmaya çalışan bir kişi terapide şöyle söylemişti. Belki de yükseklik korkumu aşamamamın sebebi, eğer o yükseklik korkusunu aşarsam ve yüksek bir yere çıkarsam oradan atlamak isteyeceğimi bilmemdir. Bu çok önemli. Belki bu kadar derin ve belki bu kadar korkutucu bir şey de olmayabilir. Daha yüzeysel bir şey olabilir. Ne olabilir mesela? Belki uçak fobini aşarsan başka ülkelere, yıllardır çok istediğin başka ülkelere gitmenin kapısı açılacak. Önünde başka bir engel kalmayacak. Değil mi? Ama sen belki evden ayrılmaktan korkuyorsun. O yüzden de o uçak fobisinin senin için hayatında bir işlevi var farkındaysan. Daha büyük bir sorunla yüzleşmeni engelliyor. Tıpkı bunun gibi bir işlevi olabilir farkında olmadığın. Ya da sen belki çok anksiyete yaşıyorsun. Böylece annen baban sana çok ilgi gösteriyor diyelim ki. O anksiyeten kalkarsa belki bir daha anne babandan ilgi göremeyecek olmaktan korkuyorsun. Belki bunu kaldıramayacaksın. Öyle değil mi? Bu verdiğim örnekler çok farazi örnekler. Senin kendi hayatında nasıl bir yeri olabilir? Bunu anlamak için bakman gerekir mutlaka. Ama baktığında kesinlikle ve kesinlikle bir şey çıkacağını oradan düşünüyorum. İkincil kazancı ne olabilir benim için? Evet, çok kötü. Bazen bunu seansta sorarım. Bazen danışanlarıma gelir daha ilk seansta şunu sorarım. Derim ki, biliyorum belki sana garip gelecek ama şunu merak ediyorum. Bu problem çözülmüş olsaydı hayatında nasıl bir zorluk ortaya çıkardı? Nasıl bir sorunla, problemle yüzleşirdin? Onlar da bana diyorlar ki hiçbir problem olmazdı. Ben zaten bu problem hayatımdan kalksa mükemmel bir hayatım olurdu herhalde. Bunun için geliyorum değil mi? Yani buraya gelmek kolay mı? Bunun için geliyorum, bu problem ortadan kalksın diye. Evet, bu problem ortadan kalksa belki bir şeyler çok güzel olur. Belki sen artık depresif olmazsın, çok mutlu bir hayat yaşarsın. Ama diyorum, minicik de olsa, ufacık da olsa bir problem olsaydı, bu problem ortadan kalktığında, sorun ortadan kalktığında hoşuna gitmeyen ne olurdu acaba? Mesela belki diyeceksin ki çocuğumun hayatıyla ilgili bu kadar endişelenmesem aslında evliliğimde ne kadar büyük problemler olduğunu, eşimle yıllar önce ilişkimizin nasıl da bittiğini fark edeceğim. Bu gerçekle yüzleşeceğim ama bu çok büyük ve çok ağır bir yük olduğu için şu anda en azından çocuğumla ilgili endişelenmek, onunla ilgili kaygılar yaşamak benim için daha kolay olurdu. Değil mi? Yani aslında esas problemi görmek, diğeriyle uğraşmamızı birazcık böyle kenara itmemizi, ortadan kaldırmamızı sağlayabiliyor. O yüzden bu sorunun cevabı çok önemli ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ya da bunların hiçbirisi değilse, bunların hiçbirisi bana uymuyor diyorsan belki de bu değişim dönüşüm yolculuğunun daha çok başındasındır. Daha başındasın derken belki aylar geçmiş de olabilir ama hala başıdır bu. Çünkü aslında bu böyle düşün ki yıllardır hayatında getirdiğin, böyle yaşadığın bir hayatı değiştirmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla aylar onun için çok küçük ya da yıllardır sahip olduğun bir alışkanlığı değiştiriyorsun, rutini değiştiriyorsun. Aylar bunun için daha çok yeni ve sen de sabırsız biriysen eğer ya da sabırsız hissediyorsan bu süreç içerisinde aslında değişimi göremiyor olabilirsin. Ya da daha mükemmeliyetçi birisi olduğun için kesin sonuçlar bekliyorsundur. Halbuki psikolojik olarak değişmek, dönüşmek, iyileşmek süreci hiç de böyle kesin sonuçları olan bir şey değil. Aksine süreç başlı başına olayın kendisi. Her zaman söylerim, tekrar söyleyeceğim, spor salonuna gitmek gibidir. Yani sen 2 ay, 3 ay spor salonuna gittin, bir değişiklik görmüyor olabilirsin. Zaten yani her gün spor salonuna gittikten sonra dönüp kendine bakarsan ne olur? Bir süre sonra motivasyonunu kaybedersin. Çünkü dersin ki bak bugün de gittim, hiçbir şey değişmiyor. Bak yine yarın da gittim, yarın da gideceğim. Hiçbir şey değişmeyecek çünkü dün de değişmemişti. Öyle değil mi? Her gün ölçmeye çalışırsan bunu, her gün büyük değişiklikler beklersen tabii ki motivasyonun düşecektir. Ve bir şeyler hiç de bir işe yaramıyormuş gibi gelebilir sana. Yani aslında boşa çabalıyormuşsun, boşa kürek çekiyormuşsun gibi hissedebilirsin. Belki o yüzden şu an bu bölümü dinliyorken birazcık samimi bir şekilde, dürüst bir şekilde oturup bununla yüzleşmek önemli olabilir. Yani yıllardır getirdiğim alışkanlıklarım, bir belki neredeyse kimliğim dediğim bugüne kadar bazı şeyleri değiştirmeye, dönüştürmeye çalışıyorum. Ve gerçekten de hiç mi bir şey değişmiyor? Gerçekten de öyle mi? Kendi kendime söylediğim gibi hiçbir şey değişmiyor mu? Hiçbir çabam işe yaramıyor mu? Böyle mükemmeliyetçi bir tavra sahip olmak gerçekten yıpratır ve süreci daha iyiye götürmez. Bunu bilmek önemli. Bazen daha mükemmeliyetçi olmak bir işe yarayabilir ama durma noktasını bilmek önemli. Durma noktasını bilmek önemli. hayır yapabileceğim bir şey daha var, aslında şunu denesem olabileceğini görüyorum deyip ona başlamak ve ona yatırım yapmak istikrarlı bir şekilde faydalı olabilir. Ama hayır bundan daha da iyisi olabilir, daha da iyisi olabilir, bu da yetmiyor, bu da yetmiyor. Hiç, yani oradan oraya zıplayarak sürekli çare aramaya çalışmak psikolojik anlamda iyileşmek, dönüşmek için de çok faydalı olmayabiliyor. Bazen hatta çoğu zaman durmak faydalı olabiliyor. Hatta en başta söylediğim gibi, en baştaki kısımları hatırlarsan, böyle sürekli neredeyse nasıl desem bu psikolojik bilgiyi sadece tüketir bir halde buluyorsan kendini, bazen ona ara vermek de gerekebilir. Birazcık özümsemek için, o bilgileri kişiselleştirmek için bütün bunları ara verip birazcık kabuğuna çekilmek, birazcık yaşamak, o kadar da kafa patlatmamak iyileşmek için kesinlikle çok fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Zaman zaman terapi süreçlerinde ara verdiğimiz ya da daha uzun aralar vererek görüştüğüm danışanlar oluyor bir süre çalıştıktan sonra ve her zaman her seferinde gerçekten şunu görüyorum. O aralar o kadar iyi oluyor ki kendi hayatıma dönebilmem ve bir şeyleri artık kendi başıma kaldım ve bakalım nasıl gidiyor her şey diyebilmek için çok iyi oluyor. O yüzden çok kendine yüklenme derim. Eğer zaten böyle bir süreçten geçiyorsan en çok ihtiyacın olan şeylerden bir tanesi şefkat. Kendini şefkatten mahrum bırakma. Kendine daha nazik davran bu anlamda. Onu da öğreneceğim, bunu da öğreneceğim, bunu değiştireceğim. Şimdi her şey, yüklenmene gerek olmayabilir. Belki birazcık durmak ihtiyacın olandır. Ben de şimdilik burada duracağım. Ama benimle paylaşmanı çok isterim. Aklından, kalbinden neler geçti beni dinlerken. Bunları benimle paylaşırsan çok sevinirim. Ve tabii ki eğer henüz takip etmiyorsan takip etmeni isterim. Ve bir de aslında bundan faydalanınca, bu bölümden faydalanabileceğini düşündüğün, ona iyi gelebileceğini düşündüğün kişilerle paylaşırsan çok güzel olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.
Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.